Ayrım 22.
Ramses ona Pi Ramses şantiyelerinin yönetimini verdi. Size yardımcı olması için onu ikna edin ve biz de size katılalım. Elefantin kalesinin komutanı olan General mutlu günler geçiriyordu. Bizzat Seti'nin yönettiği seferden sonra Mısır'ın vesayeti altına giren Nubyeli eyaletler barış içinde yaşıyor ve ürünlerini düzenli olarak gönderiyorlardı. İki Mısır'ın güney sınırı çok iyi korunuyordu. Onlarca yıldan bu yana hiçbir Nubyeli kabile ne saldırmaya kalkmışlar ne de bir tehdit oluşturmuşlardı. Kabile reislerinin oğulları Mısır'da eğitiliyor, sonra da kral tarafından tayin edilen genel valinin gözetimi altında Mısır kültürünü yayıyorlardı. Mısırlılar uzun süre yabancı ülkelerde kalmaktan hiç hoşlanmadıkları halde önemli ayrıcalıklar sunan valilik görevini elde etmek için can atıyorlardı. General genel valiliğe hiç imrenmiyordu. Çünkü zaten doğduğu yer olan Elefantin'in iklimini ve huzurunu hiçbir şeye değişmezdi. Garnizon sabah erkenden eğitim yapıyor, sonra da kuzeye taş blok taşıyan mavnaların yüklenmesini denetlemeye gidiyordu. Savaş günleri çok uzaklarda kalmıştı ve böylesi çok daha iyiydi. General bu göreve tayininden beri gümrükçüye dönüşmüştü. Askerleri güneyden gelen ürünleri kontrol ediyor, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği bir tabloya göre vergileri uyguluyordu. Odası bir yığın evrakla dolan komutan yine de bu kırtasiye ile boğuşmayı, Nubyeli korkunç savaşçılarla savaşmaya yeğliyordu. Birkaç dakika sonra Nil boyundaki kaleleri denetlemek için hızlı bir gemiye binecekti. Her gün olduğu gibi esen ılık rüzgarın tadını çıkaracak, Nil kıyıları ile dik kayalıkların manzarasını zevkle seyredecekti. Ondan sonra tadına doyum olmaz akşam yemeğini, yalnızlığını yavaş yavaş unutmaya çalışan genç bir dulla paylaşacaktı. Tam bu sırada bir ayak sesi onu hayal aleminden uyandırdı. Emir subayı nefes nefese önünde durdu. "Çok acele bir mesaj geldi generalim." "Nereden geliyor?" "Nubya çölündeki bir gözcü devriyeden." "Altın madenlerinden mi?" "Evet generalim." "Mesajda ne diyor?" "Durumun çok ciddi olduğunu yazıyor." Bundan da şu anlaşılıyordu ki general papürüsü açmadan çekmeceye koyup orada unutmayacaktı. Mührü söktü, mektubu açtı. İçindekileri şaşkınla okudu. Bu haber düzmece." "Hayır generalim, haberci burada, emrinizi bekliyor." "Böyle bir şey olmaz. Sözde Nubyeli isyancılar Mısır'a altın götüren askeri konvoya saldırmışlar." 48. Yeni ay az önce doğmuştu. Belden üstü çıplak olan Ramses'in başında peruka, belinde de eski imparatorluğun firavunkilerine benzeyen eski bir peştemal vardı. Kraliçe vücuduna sıkı sıkıya oturan beyaz bir elbise giymişti. Başında taç yerine yeryüzünde simgesi olan Tanrıça Sejat'ın 7 kollu yıldızı vardı. Milyonlarca yılın tapınağı Ramesseum'un temel atma törenleri için böyle giyinmişti. Ramses, Cebel Sisile'deki taş yontucuları arasında geçirdiği günleri anımsıyordu. Orada yontu kalemiyle tokmağı kullanmasını öğrenmişti. O zamanlar o loncanın bir üyesi olmayı arzuluyordu. Ama babası onu bu hayal aleminden çekip çıkarmıştı. Kral ve kraliçe çiftine Karnak'tan gelen 30 kadar ayinci eşlik ediyordu. Onların başında baş rahip Nebu, ikinci kahin Doki ve dördüncü kahin Baken de bulunuyordu. Baken, ertesi gün iki mimar ve onların ekipleriyle işe başlayacaktı. 5 hektar. Milyonlarca yılın tapınağı için Ramses tarafından saptanan alanın büyüklüğü tam 5 hektardı. Tapınağın kendisinden ayrı olarak bir saray, kütüphane, depolar gibi ek yapılar ve bahçe olacaktı. Bu kutsal site ekonomik yönden özerk olacak, Firavun'un kişiliğinde simgelenen doğaüstü güce duyulan saygıya adanacaktı. Projenin büyüklüğü karşısında şaşkına dönen Baken, uğrayacağı güçlükleri aklına getirmek istemiyor, bütün dikkatini kral kraliçe çiftinin soylu jestlerin üzerinde topluyordu. Kral ile kraliçe, gelecekteki tapınağın simgesel köşelerini işaretledikten sonra bu noktalara uzun bir tokmakla kazık çakıp aralarına bir ip gerdiler. Böylece ilk piramidin yapımcısı örnek mimar İmhotep'in anısına saygıda bulundular. Sonra Firavun bir tarla çapasıyla temel hendeğini kazdı ve çukurun içine küçük altın ve gümüş külçeleri, minyatür aletler ve muskaları koyduktan sonra üzerlerini kumla örttü ve onları gözlerden sakladı. Ramses güçlü elleriyle levyeyi kullanarak İlk köşe taşını yerine oturttu ve ilk tuğla kalıbını döktü. Bu yaratıcı davranışından sonra tapınağın zeminleri, duvarları ve tavanları fışkıracaktı. Temizlik anı gelmişti. Ramses buhur tohumları saçarak kutsal alanı dolaştı. Bu tohumun hiyeroglifteki adı kutsallaştıran anlamına gelen Sonter'di. Bakhen, binanın anıtsal kapısının bir maketi olan tahta kapıyı tutuyordu. Kral milyonlarca yılın tapınağının kapısını onu kutsayarak açtı ve onu hayata getirdi. Ramses bu kapıya ışık saçan beyaz bir topuzla 12 kez vururken tanrıları orada bulunmaları için çağırıyordu. Elinde yanan bir lambayı tutarak içinde görünmez gücün bulunacağı tapınağı aydınlattı. Sonunda ilk çağlardan kalma sözleri tekrarladı. Bu anıtı kendisi için değil, gerçek efendisine, Mısır'ın bütün tapınaklarının başlangıcı ve sonu olan yasaya sunmak için yaptırıyordu. Bakhen gerçek bir mucize yaşadığı duygusuna kapılmıştı. Burada birkaç şanslı insanın gözleri önünde yapılan şeyler insan aklını aşıyordu. Şu anda üzerinde hiçbir şey olmayan toprak tanrıların oluyor, Ka gücü ortaya çıkmaya başlıyordu. Doki, temele konacak anıt taş hazır dedi. Kral, dikilsin diye buyurdu. Parasını Doki'nin ödediği heykeltıraş üzerine hiyeroglif yazı yazılı küçük bir taşı getirdi. Taşın üzerinde yazı Ramassium'un toprağını sonsuza dek kutsuyor, dinle ilgisi olmayan bir dünyaya dönmemesini diliyordu. Sembollerin büyüsü toprağı göğe dönüştürüyordu. Steu elinde boş bir papirüs ile taze mürekkep doldurulmuş bir hokkayı taşıyarak ilerledi. Doki'nin midesi bulandı. Bu kaba adamın törene karışacağı hiç akla gelmemişti. Steu papirüsün üzerine soldan sağa doğru yatay çizgiler halinde bir metin yazdı ve yüksek sesle okudu. Firavun hakkında kötü söz söyleyen ya da kötü söz söyleme niyetinde olanların ağzına mühür vurulsun. Ve bu milyonlarca yılın tapınağı kralın kişiliğini koruyan ve kötülüğü kovan bir kale olsun. Doki ter içinde kalmıştı. Böyle bir büyü yapılacağından hiç kimse söz etmemişti ona. Ama neyse ki planının uygulanmasında hiçbir değişiklik olmayacaktı. Steu katlanmış papirüsü Ramses'e sundu. Kral onun üzerine mührünü bastı ve gömüleceği yere anıt taşın dibine koydu. Taşın üzerindeki hiyerogliflere baktı. Bu bakışı sayesinde hiyerogliflerde yazılanları hayata geçirecekti. Birden arkasına döndü. Bu hiyeroglifleri kim kazıdı? Hükümdarın soruş biçiminden öfkeli olduğu anlaşılıyordu. Heykeltıraş öne çıktı. Ben kazıdım majeste. Taşın üzerine kazıman için bu metni kim verdi sana? Amon başrahibi verdi majeste. Heykeltıraş bir yandan saygı göstermek, bir yandan da Ramses'in öfkeli bakışlarından kaçınmak için yere kapandı. Milyonlarca yılın tapınağının temel atılmasıyla ilgili geleneksel yazı değiştirilmiş ve saptırılmıştı. Böylelikle koruyucu görevi yok edilmişti. Demek ihtiyar Nebu, karanlık güçlerin müttefiki ve Firavun'un düşmanlarına satılmış bir kişi olarak Ramses'e ihanet etmişti. Kralın temel atma sırasında kullandığı tokmakla başrahibin kafasını kırmak geçti içinden. Ama o anda kutsanan topraktan çıkan garip bir enerji, hoş bir sıcaklık yayarak vücudunu sardı. Kalbinde düşüncesini değiştiren bir kapı açıldı. Hayır, şiddet kullanmaması gerekirdi. Nebu'nun gizlice yaptığı bir hareket onun da bu duygusunu daha da güçlendirdi. Ayağa kalk heykeltıraş. Adam buyruğu yerine getirdi. Baş rahibe git ve onu buraya getir. Doki zafere ulaşıyordu. Planı mükemmel bir biçimde işliyordu. İhtiyarın itirazları hiç fayda etmeyecek, kralın cezası korkunç olacak ve baş rahiplik makamı boş kalacaktı. Bu kez kral deneyimli bir yönetim adamını yani Doki'yi bu göreve atayacaktı. Heykeltıraş dersini iyi bellemişti. Sağ elinde yaldızlı asası ve orta parmağında altın bir yüzüğü olan ihtiyar adamın önünde durdu. Bu asa ve yüzük Amon baş rahibine ait olan iki semboldü. Ramses heykeltıraşa, anıt taşın üzerine kazımak için metni sana veren bu adam mıydı diye sordu. Evet, bu adam. Öyleyse sen bir yalancısın. Hayır majeste, size yemin ederim ki bana bu metni bizzat Amon baş rahibi verdi. Sen onu hiç görmedin heykeltıraş. Nebu yaşlı ayincisine emanet ettiği asasını ve yüzüğünü geri aldı. Heykeltıraş arkasını dönüp onun aleyhinde konuştuğu sırada asayı ve yüzüğü gizlice ona vermişti. Serseme dönen heykeltıraş sendeledi. Doki, Doki neredesin? Bana yardım etmelisin, ben sorumlu değilim. Bana Amon baş rahibinin tapınağın sihrini yok etmek istediğini söylememi emreden sensin. Doki kaçıyordu. Öfkesinden çılgına dönen heykeltıraş onu yakaladı ve üstüne çullanıp yumruklamaya başladı. Doki heykeltıraştan aldığı darbelerle ölmüştü. Kanlı bir cinayet işlemek, hiyeroglifleri bozmak ve yalan söyleyerek ahlaksızlık yapmakla suçlanan heykeltıraş, vezir mahkemesine çıkarılarak ya intihar biçiminde ölüme ya da vahav zindanlarının birinde çürümeye mahkum edilecekti. Bu olayın ertesi günü, güneş batarken Ramses, Ramasyum'un temeline gerektiği gibi düzeltilmiş taşı koydu. Ramasyum doğmuştu. Ramses Nebu'ya, Doki'nin sana zarar vermek istediğinden kuşkulanıyor muydun diye sordu. İnsan doğası böyle yaratılmıştır diye karşılık verdi başrahip. Başkalarını kıskanmadan kendi yollarından giden insan sayısı azdır. Bilgelerin haklı olarak yazdıkları gibi kıskançlık hiçbir doktorun tedavi edemeyeceği bir hastalıktır. Doki'nin yerine birini tayin etmek gerekir. Bak beni mi düşünüyorsunuz majeste? Evet. Kararınıza karşı çıkacak değilim ama bu karar vakitsiz. Bak beni Luxor'daki çalışmaları izlemesi ve milyonlarca yılın tapınağı ile ilgilenmesi için görevlendirdiniz. Ve bu kararda tamamen haklıydınız. Bu adam sizin güveninize layık. Ama onu çok ağır bir yükün altında ezmeyiniz. Çok değişik işlerin arasında şaşırıp kalabilir. Sırası gelince hiyerarşinin basamaklarını çıkacaktır. Sen ne öneriyorsun? Doki'nin yerine meditasyon ve ayin yapmaktan başka bir şeyle uğraşmayan bana benzer bir ihtiyarı tayin ediniz. Böylece Karnak'ın Amon tapınağı size hiç sıkıntı vermez. Onu sen seçeceksin. Ramasyum'un planını gördün mü? Benim yaşantım uzun ve mutlu günlerin birbiri ardına geldi, uzun bir süreyi kapladı. Ancak üzüldüğüm bir şey var. Milyonlarca yılın tapınağının tamamlandığını görecek kadar yaşayamayacağım. Bunu kim bilebilir ne bu? Kemiklerim sızlıyor majeste. Gözüm iyi görmüyor, kulaklarım zor işitir oldu ve uykularım giderek uzadı. Sonum yaklaşıyor, bunu hissediyorum. 110 yaş bilgelerin ulaşacağı bir yaş değil mi? Ömrünü doldurmuş ihtiyar bir adamım ben. Bugüne kadar yararlandığım şansı bir başkasına vermek için benden almak isteyen ölüme neden sitem edeyim? Yine de zekan kıvraklığını hiç kaybetmemiş. Alsan ile yüzüğünü ayinciye vermemiş olsaydın ne olurdu? Kaderde ne varsa olur majeste. Maat yasası bizi korudu. Ramses milyonlarca yılın tapınağının yükseleceği geniş alanı hayranlıkla seyretti. Çok büyük bir yapı görüyorum Nebu. Granit, kum taşı ve bazalttan yapılmış bir tapınak. Kuleleri göğe yükselecek, kapıları yaldızlı bronzdan olacak. Ağaçların gölgesi altında içinde saf su bulunan havuzları olacak. Ambarlar buğdayla dolacak. Hazinede altın, gümüş, değerli taşlar ve az bulunur vazolar bulunacak. Canlı gibi duran heykeller, avluları ve küçük tapınakları süsleyecek. Tapınağın çevresindeki sur bu harikaları koruyacak. Güneşin doğuşunda ve batışında birlikte terasa çıkacak. Taşa yazılmış sonsuzluğa saygımızı sunacağız. 3 kişi sonsuza dek bu tapınakta yaşayacak. Babam Seti, annem Tuya ve karım Nefertari. 4.'yü unuttunuz. Hatta o 1.'dir aslında. Siz, Ramses. Kralın eşi Yüce Kraliçe elinde bir akasya fidanıyla kralın yanına sokuldu. Ramses diz çöktü ve fidanı toprağa dikti. Nefertari fidanı özenle suladı. Bu ağaca göz kulak ol Nebu. Bu fidan benim tapınağımla birlikte büyüyecek. Tanrılar izin verse de bir gün onun şifa veren gölgesinde dinlensem, dünyayı ve insanları unutsam. Batı tanrıçasının bu ağacın yapraklarından ve gövdesinden çıkıp beni almak için elini uzatmasını görsem. 49. Musa çınar ağacından yapılmış yatağına uzandı. Gün çok yorucu geçmişti. Ufak çapta 50 kadar kaza, sarayın şantiyesinde 2 hafif yaralı, 3. kışlada çalışan işçilere gönderilmesi gereken karavana da gecikme, kusurlu 1.000 kadar tuğlanın yok edilmesi. Olağan sorunlardı bunlar aslında. Ama her gün üst üste gelmeleri Musa'nın gücünü azar azar tüketiyordu. İçin için kendini pek belli etmeyen sorular yeniden kafasını üşüşmeye başlamıştı. Bu başkenti inşa etmekten çok mutluydu. Ama aralarında kötü kalpli Set'in de bulunduğu birçok tanrı için tapınaklar inşa etmek tek tanrıya karşı işlenmiş bir günah değil miydi? Musa, Piramses şantiyelerinin baş gözetmenliğini yaparak aslında çok tanrılı inancı sürdüren bir firavunun zaferine katkıda bulunmuş olmuyor muydu? Odanın bir köşesinde, pencerenin yanında birisi kıpırdadı. Kim var orada? Bir dost. Zayıf yüzü, yırtıcı kuşu andıran adam karanlıktan çıktı. Bir yağ lambasından çıkan titrek ışığın altında ilerledi. Ofir, seninle konuşmak istiyorum. Musa yatağında doğrulup oturdu. Yorgunum ve uyumak istiyorum. Yarın şantiyede zamanım olursa görüşürüz. Tehlikedeyim dostum. Neden? Sen de biliyorsun. İnsanlığın kurtarıcısı tek Tanrı'ya inanıyorum. Yahudilerin gizliden gizliye büyük saygı gösterdiği Tanrı, gelecekte tüm putları yok edip dünyanın gerçek hakimi olacaktır. Ve onun fethi Mısır'dan başlamalıdır. Ramses'in firavun olduğunu unutuyor musun? Ramses zorba bir hükümdar. Kutsal şeylere saygı duymuyor ve sadece kendi gücüyle ilgileniyor. O güce saygı duy. Böylesi daha iyi olur. Ramses benim arkadaşımdır ve ben onun başkentini inşa ediyorum. Duygularının soyluluğunu ve ona duyduğun sadakati takdir ediyorum. Ama sen yüreği ikiye bölünmüş, acı çeken bir adamsın Musa ve sen bunun farkındasın. Yüreğinin derinliklerinde Ramses'in hükümdarlığını reddediyorsun ve gerçek Tanrı'nın egemenliğini umuyorsun. Saçmalıyorsun Ofir. Libyalının bakışlarında ısrarlı bir ifade vardı. Samimi ol Musa. Yalan söylemeyi bırak. Sen beni benden daha iyi mi tanıyorsun? Neden olmasın? Aynı hataları reddediyor ve aynı ideali paylaşıyoruz. Güçlerimizi birleştirerek bu ülkeyi ve halkının geleceğini değiştireceğiz. Sen istesen de istemesen de Yahudilerin başı oldun. Senin yönetiminde aralarındaki rekabet sona erdi. Senin haberin olmadan bir ulus oluştu. Yahudiler Firavun'un otoritesine boyun eğerler, benimkine değil. Bu diktatörü kabul etmiyorum, sen de kabul etmiyorsun. Yanılıyorsun, herkesin işi kendine. Senin işin halkını gerçeğe doğru götürmektir. Benimki ise tek Tanrı'nın dinini yerleştirmektir. Bunun için Akaneton'un yasal varisi Lita'yı Mısır tahtına oturtmak gerekir. Saçmalamayı bırak Ofir. Firavun'a karşı bir isyanı teşvik etmek felaketten başka bir şey getirmez. Tek Tanrı'nın egemenliğini sağlamak için başka bir yol biliyor musun? Gerçeği elde ettikten sonra onu kabul ettirmek için mücadele etmesini bilmek gerekir. Lita ve sen, iki meczup, bütün bunlar çok saçma. Bizim gerçekten yalnız olduğumuzu mu sanıyorsun? Yahudi şaşırmıştı. Durum onu gösteriyor. İlk karşılaşmamızdan beri durum değişti. Tek Tanrı'dan yana olanlar çok kalabalıklar ve senin hayal edemeyeceğin kadar kararlılar. Ramses'in gücü bir hayalden ibaret ve bu hayal onun tuzağı olacak. Bu ülkenin hatırı sayılır miktardaki seçkin kişisi, sen yolu açtığın takdirde arkamızdan gelecek Musa. Ben mi? Neden ben? Çünkü bize rehberlik edecek ve gerçek imanın yandaşlarının başına geçecek niteliklere sahipsin. Lita tahta çıkıncaya kadar ikinci planda kalmak zorunda. Ve bense sadece bir din adamı olduğum için büyük çoğunluğu etkileme gücüm yok. Düşüncelerimizin yayılması için senin sesine ihtiyacımız var. Sen gerçekten kimsin Ofir? Akaneton gibi sıradan bir inanan. Gerçek Tanrı'nın kendini beğenmiş Mısır'ın belini büktükten sonra bütün ulusların üzerinde egemenliğini kuracağına inanıyorum. Musa bu deliği çoktan kovmalıydı. Ama adamın konuşmaları onu etkilemişti. Ofir Yahudinin düşüncelerinin içine sızmış, kafasından atmaya çalıştığı bozguncu fikirleri dile getirmişti. Bu projen mantıksız Ofir. Başarıya ulaşma şansın hiç yok. Akışına karşı gelmeye çalışanlar onun dalgalarıyla sürüklenmeye mahkumdur Musa. Yahudilerin başına geçip onlara öyle bir ülke ver ki Tanrı'nın önünde secdeye varsınlar ve onun gücünü tanısınlar. Lita Mısır'ı yönetecek, biz müttefik olacağız. Ve bu birleşme bütün ülkeler için gerçeğin fışkıracağı bir kaynak oluşturacak. Bu bir düş. Ne sen ne de ben düş kuruyoruz. Tekrar söylüyorum. Ramses benim dostumdur ve ona karşı yapılacak hiçbir hareketi hoş karşılamaz. Hayır Musa, o senin dostun değil. Tam tersi acımasız rakibin. Gerçeği boğmak isteyen biri o. Evimi terk et Ofir. Benim söylediklerim üzerinde düşün ve harekete geçmek için hazırlığını yap. Çok yakında tekrar görüşeceğiz. Hiç umutlanma. Yakında görüşürüz Musa. Musa uykusuz bir gece geçirdi. Ofir'in söylediği her sözcük bir dalga gibi hafızasından geçiyor, korkularını ve itirazlarını alıp götürüyordu. Musa henüz itiraf etmeye yanaşmasa da, bu karşılaşma onun uzun zamandır beklediği bir dönüm noktası olmuştu. Yan yana yatmış olan aslanla köpek bir tavuğun kemiklerini kemiriyorlardı. Bir palmiyenin gölgesinde birbirine sarılmış olarak oturan Ramses ile Nefertari manzaranın keyfine varıyorlardı. Kral böyle bir kaçamak yapmalarına izin vermesi için Seremana'yı zor da olsa ikna etmişti. Aslanla köpek deneyi muhafız mı olurdu? Memphis'ten çok iyi haberler geliyordu. Küçük Meritamon, süt annesinin sütünü benimsemişti. Tarım Bakanı Necem'in bilgili bir öğretmenin özeniyle meşgul olduğu Kıha, kız kardeşini ilk defa ziyaret etmişti. Güzel Iset, kraliçenin bir kız çocuğu doğurmasına çok sevinmiş, Nefertari'yi kutlamıştı. Akşam üzerinin insanı okşayan sakin güneşi Nefertari'nin ipek gibi yumuşak teninde altın gibi parlıyordu. Havada bir flüt sesi yükseldi. Sığırtmaçlar sürülerini çiftliklere geri getirirken türküler mırıldanıyorlardı. Sırtlarına ağır yük vurulmuş eşekler kısa tırısla gidiyordu. Batıda güneş kavun içi bir renk almış, tep dağları pespembe kesilmişti. Yakıcı bir yaz günü yerini akşamın serinliğine bırakmıştı. Mısır'ı ne kadar güzeldi. Nefertari de üzerindeki vücudunun bütün hatlarını gösteren, saydam, ince keten elbisesiyle aynı güzellikteydi. Sevgili kocasına dayadığı yumuşak vücudundan baş döndürücü bir koku yayılıyordu. Ciddi ve sıkıntısız yüzünde ışık saçan bir ruhun soyluluğu okunuyordu. Ramses, ben sana yakışıyor muyum diye sordu. Ne garip bir soru. Bana bazen bu dünyadan ve bayağılıklarından, saraydan ve içinde yaşanan alçaklıklardan, görevimiz gereği yapmamız gereken sıradan işlerden öylesine uzak görünüyorsun ki. Görevimde bir kusur mu ettim? Bilakis, sen sanki oldum olası Mısır kraliçesiymişsin gibi en küçük bir kusur bile etmedin. Seni seviyorum ve sana hayranım Nefertari. Sıcak ve duyarlı dudakları birleşti. Nefertari, evlenmemeye karar vermiştim diye itiraf etti. Her şeyden elimi eteğimi çekip bir tapınağa kapınacaktım. Erkeklere karşı ne soğukluk duyuyordum ne de iğrenme. Ama ben erkekleri sonunda kendilerini küçültüp güçsüz bırakacak bir tutkunun esiriymişler gibi görüyordum. Sen ise tutkunun ötesinde bir adamdın. Çünkü kader senin yolunu çizmişti. Sana hayranım ve seni seviyorum Ramses.